Ayrım 14. Sayfa 133. Türk, övün, çalış, güven ve fesat üret. Ankara'ya tren sabah 8'de vardı. Şilimanlar trenden iner inmez randevularına koştular. Eckstein'ın Peter'i iyice muayene ettikten sonra ve sıkıntılarını dinledikten sonraki teşhisi belli bir gıdaya karşı alerji oldu. Alerjiyi saptamak için yurt dışında bir uzman doktora gitmeleri savaş rüzgarları sert eserken mümkün değildi. O halde yapılması gereken değişik gıdaları deneyerek alerjiyi bulma yoluydu. Eckstein, Peter'in doğuştan gluten alerjisi olduğunu düşünüyordu. Gerhard ise okul kapılarında satılan macunların boyasında kullanılan maddeye karşı alerjisi olduğunu. Çocuğun bünyesinin kaldıramadığı her neyse sabırla deneyerek ona dokunan maddeyi sonunda bulacaklardı. Karı koca Şilimanlar oğullarının ameliyat gerektiren ciddi bir rahatsızlığı olmadığı için rahatlamışlardı. Gerhard, keyfi yerine gelen ailesine Ankara turu yaptırmak istedi. Gençlik Parkı'nın büyük havuzunda sandala bindiler, sonra da Kızılay'a doğru yürümeye başladılar. Bu şehre her sokağın bir şantiyeyi andırdığı ilk gelişini hatırlıyordu da aradaki farka inanamıyordu. Birer küçük fidan olan ağaçlar şimdi boy atmış, hatta bazıları bulvarı gölgeleyen çınarlara dönüşmüşlerdi. Tek bir boş arsa kalmamıştı bulvarın üzerinde. Ankara, geniş caddeli, modern bir şehir olmuştu. Kızılay Parkı'ndaki fıskiyeli havuzun etrafına yerleştirilmiş bankolarda oturdular, sonra oraya mahsus ünlü maden suyu büfesinde maden suyu içtiler ve caddenin karşısında Güven Park'a geçtiler. Çocuklar üzerinde Türk, övün, çalış, güven yazılı dev heykellere tırmanıp fotoğraf çektirdiler. Üzerinde sefaretlerin dizildiği bulvar Kavaklı Dere'ye doğru uzanıyordu. Rus sefaretinin önünden geçerlerken, "Biliyor musunuz çocuklar?" dedi Gerhard. "Ankara yeni kurulduğunda Rusların dışında hiçbir ülke eski başkent İstanbul'daki sefaretini buraya taşımak istememiş." "Niye?" diye sordu Suzi. "Çünkü kimse Ankara'nın kalıcı olacağına inanmıyormuş. Nasılsa güzel İstanbul'a dönerler bir gün diye düşünmüşler. Ama baksanıza, her taraf sıra sıra elçilik binalarıyla dolu. Demek Atatürk bu konuda da haklı çıkmış." Akşam 8:30'da kalkacak tren saatine kadar bol vakitleri vardı. Bir taksi tutup önce Atatürk Orman Çiftliği'ni ziyaret ettiler. Öğle yemeğini oranın ünlü lokantasında yediler ve dünyanın pek çok yerinden getirilmiş ağaçların dikili olduğu geniş alanı gezdiler. Patates, soğan dışında hiçbir şeyin yetişmediği çorak topraklı Ankara'nın makus talihini yenmek üzere Atatürk çeşitli tohumlar getirterek bu çiftlikte uygulamalı tarım başlatmıştı. Tarım, Elsa ile çocukların ilgisini çekemeyince Gerhard ailesini o yıl kurulan bira fabrikasını gezmeye götürdü. Onlara Cumhurbaşkanı konutunun bulunduğu Çankaya'yı da göstermek istiyordu ama artık vakit kalmamıştı. Erken bir akşam yemeği yemek üzere artık Taşhan'dan ayrılarak ana cadde üzerindeki yeni mekanına taşınmış olan Karpiç lokantasına gittiler. Gerhard yıllar önce burada yediği tavuk Kievski'nin tadını unutamamış olduğu için yine aynı yemeği ısmarladı. Elsa, ününü ta İstanbul'dan duyduğu borç çorbasını denemek istedi. Peter Schnitzel, Suzi köfte siparişi verdi. Yemeklerin gelmesini beklerlerken söz Eckstein'dan açılınca Gerhard, "Doktorumuzun başına çok komik bir olay gelmiş," dedi gülerek. "Anlatsana baba." "Eckstein Türkiye'ye gelirken bir fotoğraf makinesi edinmiş. Gezdiği her yeni yerin fotoğrafını çekiyormuş. Anadolu'yu dolaşırken çektiği fotoğrafları sonradan Ankara'da sergilemiş. Sergilenen fotoğrafların arasında Ankara bağlarında üzüm toplayan bir köylü kızın salkımlar arasındaki resmi çok beğenilmiş. Bu resmi Eckstein'dan izin alarak yeni basılacak olan kağıt paraların bir yüzünde kullanmışlar. Ama kızın ailesinden izin almayı akıl edemedikleri için Eckstein'in başına büyük dert açılmış. Kızın abisi, "Kardeşimin resmini ne hakla çekersin, ele güne rezil olduk," diye doktorun karşısına dikilmiş. Telif hakkı ödeseydi o da. Elsa, Türk'ün telif hakkı filan istediği yokmuş ki, o namus derdindeymiş. Kız kardeşinin resmi elden ele geziyor diye adam perişan olmuş. Basılmış ve tedavüle girmiş onca banknotu da toparlayamamışlar. Neyse, araya bürokratlar girip işi tatlıya bağlamasalar, bizim Eckstein'ın masum hobisinin sonu fena bitebilirdi. Gerçi Türkler Eckstein'ın gezdiği yerleri fotoğraflamasını, Türkleri ve memleketi çok sevmesine bağlıyorlardı. Malum, hobi nedir henüz bilmiyorlardı. Sanki şimdi biliyorlar da, diye lafını böldü Elsa. Onu da öğrenirler zamanı gelince, dedi Gerhard. Şimdilik hobiye vakitleri yok. Türkler için çalışma zamanı. Ne yazıyordu heykellerin üzerinde? Türk çalış, çok çalış ve çağa yakala. Ertesi sabah trenden inince hep birlikte vapurla Karaköy'e geçtiler. Sonra Gerhard karısını ve çocuklarını bir taksiyle evlerine yollayıp kendisi ters istikamete üniversiteye yöneldi. Madam, Elsa ile çocukların taksiden inişini penceresinden görmüştü. Kapısının önüne çıktı. Önce Peter'in sağlık durumunu sordu, sonra da haberini verdi. Bayan von Hippel diye biri aramıştı Elsa'yı. Ankara'ya gittiklerini öğrenince üzülmüştü. Döner dönmez mutlaka onu aramasını rica ediyordu. Elsa şaşırdı. Madamın numarasını ancak acil durumlarda aranmak üzere sadece yurt dışındaki ailelerine, Peter'in okuluna ve çok yakın bir iki dosta vermişlerdi. Dagmar ilk kez arıyordu bu telefonu. Önemli bir şey olmalıydı. Evine çıkmadan önce hemen Dagmar'a telefon etti. Telefon ilk çalışında açıldı. Dagmar, ben Elsa, beni aramışsın. Çocuklara mı bir şey oldu? Diye sordu. Çocuklar iyi. Arthur çok sıkıntılı. Mutlaka Gerhard'la görüşmek istiyor. Akşam bize gelsenize. Biz şu anda döndük. Akşama çocukları bırakacak birini ayarlamam zor. Siz gelin. Artık ne buldunuzsa onu yemek üzere. Yemek hiç önemli değil, dedi Dagmar. Bizi anlayacak dostlara ihtiyacımız var. Gerhard akşam evine vardığında sofra çoktan kurulmuştu. Mutfaktan iştah kabartan kokular geliyordu. Elsa ona von Hippel'lerin yemeğe geleceğini söyleyince içinden kadın milletinin hayli garip olduğunu düşündü. Daha o sabah dönmüşlerdi yolculuktan. Elsa valizlerini açacaktı, Peter'e özel diyet hazırlayacaktı, Suzi ile baş edecekti ve üstelik Fatma'nın izin günüydü. Ne gerek vardı bir de akşama misafir çağırmaya? Mutfağa gidip baktı, bir tencerede tarhana çorbası pişiyordu. Diğer tencerede ise haşlanmış patates. Koku da fırına dizilmiş sosislerden geliyordu. Evet, işin kolayına kaçmıştı ama akşam yemeğini kotarmıştı karısı. Keşke bir başka akşam çağıraydın. Fatma'yı kalması için ayarlayıp onları Rejans lokantasına götürürdük. Sana da zahmet olmazdı, dedi. Arthur seni bir an evvel görmek istemiş. Hoş olmayan bir durum varmış da. Ne olmuş? Bilmiyorum. Telefonda söylemedi. Sen kızına söz geçir de yatağına zamanında gitsin. Çocuklar mutfak masasında akşam yemeklerini yiyorlardı. Elsa duvara çivilediği Peter'in gıda listesinde o akşam yediği patatesle sosisleri işaretlemişti bile. Az sonra von Hippel'ler geldiklerinde Gerhard arkadaşını hemen çalışma odasına yönlendirdi. ''Ne oldu Arthur? Nedir mesele?'' diye sordu. ''Sana anlatmıştım ya birbirini çekemeyen asistanlarımı. Aslında işin özü basit bir kıskançlık ama olay başka boyutlara doğru gelişmekte. Çok can sıkıcı bir boyuta. Arthur'un ne diyeceğini bilemeyen bir hali vardı. Kelime bulmakta zorlanıyor gibiydi.'' Anlatsana. Cuma günü elektrik uygulamaları dersine girdim. 20 civarında öğrenci vardı sınıfta. Derste büyük boy elektrik jeneratörlerinin nasıl çalıştıklarını Fransızca olarak anlattım. Tercümanım fizikçi değil ekonomist olduğu için mühendislik terimlerini çevirirken zorlanıyordu. Biraz da bu nedenle jeneratörün fonksiyonunu ayrıntıya girmeden genelleyerek anlattım. Benim zengin asistan, hani şu diğerini kıskanan tip, biz bunu memlekette niye üretmiyoruz diye sordu. Türkiye'nin ihraç ettiği gıdalar karşılığında bir iki adedini yurt dışından kolayca satın alabileceğini söyledim. Bir, en fazla iki adet jeneratör için zamanı ve emeği harcamanın gereği yoktu kanımca. Ders bitti, evime döndüm. Ertesi gün fakülteme gittim ki kıyamet kopuyor. Öğrenciler sınıfın önünde toplanmış, bağırıp çağırıyorlar, derslerime girmiyorlar. Dekan ateş püskürüyor. Ben ne olduğunu anlayamıyorum. Meğer gazeteler benim Türklere hakaret ettiğimi yazmışlar. Ben asla böyle demedim diye ısrar ettim ama ne söyledimse inandıramadım. Düşünebiliyor musun Gerhard? O gün fakültede ders yapamadık. Bana tercümanlık yapman için seni aradım. Ankara'ya gitmişsin. Gerhard'ın midesine bir ağrı saplanmıştı. Neden böyle olmuş, öğrenebildin mi? O gün konuşmamı Türkçe'ye çeviren kişi, profesör ayrıntılara girmeye gerek görmedi. Çünkü sizlerin bunu anlayamayacak kadar aptal olduğunuzu düşünüyor diye çevirmiş. En iyisi Türkiye bu jeneratörleri patates portakal karşılığı yurt dışından getirsin demişim. Hakaret etmişim Türklere. Haysiyetleriyle oynamışım. Ben bunu bana kimin ve neden yaptığını biliyorum ama artık ne söylesem boş. Arthur'un elleri de sesi de titriyordu. Gerhard, Türkiye'de yaşıyor olduğu için her gün şükrettiğini bildiği arkadaşını çaresizlik içinde dinledi. Ben kıskançlıklar, çekememezlikler sadece doktorlar arasında yaşanır zannetmekle hata etmişim diyebildi ancak. Arkadaşının mutsuzluktan kararmış yüzüne bakarken ona bu kürsüyü kendi teklif etmiş olduğu için suçluluk duyuyordu. Yarın dekanla konuşmaya gideceğim Arthur dedi. Böyle şey olmaz. Bir dekan birkaç sersem öğrencinin lafına profesörünü yedirmez. Benim asistanın bir haltlar karıştıracağından emindim ama işi bu noktaya getireceğini hiç düşünmemiştim dostum. Bence hiç bulaşma. Şimşekleri sen de üzerine çekme. Olur mu? Seni bu kürsüyü kabul etmen için ikna eden benim. Yanlışlığın düzeltilmesi için elimden geleni yapacağım. Arthur ve Gerhard oturma odasında konuşurlarken kadınlar da mutfakta dertleşiyorlardı. Elsa, Dagmar'a yürüme mesafesinde bir Alman arkadaşı olmadığından yakınıyordu. Hirschler'e karşı yakada diğerleri boğaz kıyılarında oturuyorlardı. Annesinin ona yoldaş olsun diye yanına kattığı Hena'nın gidişinden beri ailesi dışında biriyle kendi dilini konuşabilmek için en az bir saatlik yolu göze alması gerekiyordu. Sen Hena'nın yakınlarda oturduğunu söylemiştin ama. Çok dostane ayrılmadık. Nişanlanmaya kalkışınca teyzene yazıp onayını alalım demiştim. O beni ertesi gün yüzüstü bıraktı, çekti gitti. Birkaç kere Beyoğlu'nda karşılaştık. İlkinde ben, ikincisinde o, kaldırım değiştirdik. Geçen gün Frau Leibmann düğme almak için tesadüfen kocasının dükkanına gitmiş. Hena kasada oturuyormuş. Bizden öyle aniden ayrılmakla hata yaptığını söylemiş ve bana selam göndermiş. Bir gün bize uğrayıp özür dilemek istiyormuş güya. Gelirse ne yaparsın? Kapıma gelirse kovmam elbette. Bazen Suzi'yi bırakacak birini bulmakta zorlanıyorum. Fatma'yı kocası akşamları illa evinde istiyor. Her seferinde de madamı yardıma çağırmak doğru değil. Aptal kız dedi Dagmar. Dostça ayrılabilirdi. Çok genç, gençliğine verdik. Umarım mutsuz değildir. Elsa, bak ne diyeceğim. Bizim apartmandaki Belçikalılar yaz başında memleketlerine dönüyorlar. Onların boşaltacağı daireye taşınmak ister misin? Peter'i Robert Kolej'e yazdırırsınız. Harika olur hepimiz için. Elsa, haşladığı patatesleri salata tabağına doğrarken bunu duyunca az daha elini kesiyordu. Hemen konuşacağım Gerhard'la dedi. Mutfakta yemeklerini bitiren Peter'le Suzi'yi yataklarına yolladıktan sonra kendileri de sofraya oturdular ama yemek masasında özellikle erkekler çok neşesizdiler. Daha önce birlikte yedikleri akşam yemeklerine hiç benzemeyen durgun, kederli havada çorbalarını içtiler. Biraz Peter'in rahatsızlığı üzerine, biraz da Ankara'nın nasıl bu kadar çabuk değiştiğine dair zorlama bir sohbetten sonra von Hipperler izin isteyip kalktılar. Gerhard, Elsa'nın merakını tatmin etmek için arkadaşının başına geleni ona kısaca özetledi ama uzun uzadıya konuşacak sabrı kalmamıştı. Elsa da kocasının canı bu kadar sıkkınken bebeğe taşınma konusunu açmak istemedi. Yataklarına girip ışığı söndürdüler. Gerhard, karanlığın içinde vicdanıyla baş başa kalınca ilk kez bu ülkeye gelmekle hata etmiş olabileceğini düşündü. Von Hippel'in hali ona çok dokunmuştu. Ertesi sabah Gerhard üniversiteye gelir gelmez dekanla görüşmek için sekreterinden bir randevu rica etti. Öğleden sonra saat tam 3'te dekanlık sekreterinin karşısındaydı. Dekan, 10 dakikalık bir bekletmeden sonra odasında kabul ettiği Gerhard'ı lafını hiç kesmeden dinleme nezaketini gösterdi. Gerhard, Arthur von Hippel'in Türk dostu olduğunu ve Türklere duyduğu sevgiyi anlatmaya girişti. Bu sevgi ve saygıya kendisi bizzat şahitti. En büyük hayali Atatürk'le ata binmek olan biri Türklüğe nasıl hakaret edebilirdi ki? Kaldı ki von Hippel, Almanya'dan 18 adet sandık dolusu laboratuvar araç gerecini, yol masrafını cebinden ödeyerek Türk gençlerinin hizmetine sunmak için yanında getirmişti. Gerhard boğazı kuruyana kadar konuştu ve sustu. Dekanın yüzünde kıl kıpırdamamıştı. Heykel gibi hareketsiz dinlemişti anlattıklarını. Yüz ifadesinde yine hiç açık vermeden monoton bir sesle konuştu. Profesör Schliemann, sizi dikkatle dinledim. Söylediklerinizi anladım. Ben de von Hippel'in Türkleri aşağılayıcı bir konuşma yapmış olduğuna inanmıyorum. Ama ok yaydan çıktı ve konu gazetelere düştü. Öğrencilerimizin milliyetçi damarları kabardı bir kere. Von Hippel'in anlaşmasını iptal etmezsem fakültede isyan çıkar. Olay çıkarmak için fırsat bekleyenler var. Ben fakültemde gürültü, patırtı, kavga, dövüş istemiyorum. Beni lütfen anlamaya çalışın. Bir küstah öğrenci için değerli bir mühendisi, bir profesörü feda ediyorsunuz. Doğru mu anladım? Bir küstah öğrenci için değil, fakültemin huzuru için feda etmek zorundayım. Gerhard, dekanın yüzüne nasıl bir ifadeyle baktıysa, ''Çok ters bir zamana geldi bu hadise'' dedi dekan. ''Biliyorsunuz, Dersim olayları sürüyor. Milli duyguların sivrildiği, çok hassas olduğu bir dönemdeyiz. Bu yüzden ellerim bağlı. Beni anlamaya çalışın lütfen.'' ''Nedir bu Dersim olayı? Benim hiç haberim yok.'' Dekanın yüzünde bir şeyi ağzından kaçırmış olmanın huzursuzluğu belirdi. ''Yüzüne nihayet insanca bir ifade geldi.'' diye düşündü Gerhard. Bu bir iç mesele. Halkı endişeye sevk etmemek için yayın yasağı kondu. Basında ve radyoda yer almadı bu yüzden. Doğuda bazı aşiret ayaklanmaları var. Ama elbette her şey kontrol altına alınmış durumda. Yani ta doğuda bir yerde birkaç Kürdün ayaklanmasının vebalini ödemek von Hippel'e mi nasip oldu? Herr Schliemann, ciddi bir meseleden söz ediyorum burada. Kürtler gece askeriyeyi basmışlar, bütün askerleri öldürmüşler, binayı ateşe vermişler. Telefon hatlarını kesmişler. Aylardır süren bir mesele var. Milletin hassasiyeti had safhada. Neden ama? Ne olmuş? Osmanlılar Kürt isyanlarıyla başa çıkamadıkları için zamanında iç işlerinde serbest bırakmışlar onları. Şimdi de yine aynı şeyi talep ediyorlar. Bu yüzden yol yapımı için yollanan inşaat araçlarını yakıyorlar, okulları yıkıyorlar. Modern bir devlet buna izin verebilir mi? Söyleyin Allah aşkına. Gerhard, modern devlet daha neler yapabiliyor? Baksanıza Almanya örneğine demek istedi ama tuttu kendini. Nihayet anlıyordu bir bardak suda fırtına kopmasının sebebini. Tanrılara bir kurban vermek gerekiyordu ki gazapları yatışsın. Ne yazık ki kabak, en dürüst, en değerli ve en sevgili dostlarından birinin başına patlamıştı. Yapabileceği hiçbir şey kalmamıştı. Arkadaşına yardımcı olamadığı için o kadar üzgündü ki nefes almakta zorlanıyordu. Dizlerinde kendini taşıyacak dermanı bulamayacağını düşündüğü için hemen kalkmadı yerinden. Tarih tekerrür ediyordu. Almanya'daki zihniyetin bir benzeri. Sürekli kaşınan milli duygular, uydurulan ya da abartılan hikayelerin sonucunda basına, ifade özgürlüğüne getirilen yasaklar, feda edilen insanlar, tüm bunlar bu ülkede de mi yakalamıştı onları? Von Hippel'e teklif götürdüğü güne lanet etti Gerhard. Von Hippel'in sözleşmeyi imzalamak üzere Zürih'e geldiğinde gözlerinde gördüğü ışığa, kendi Suzi'siyle yaşıt iki çocuğunu güneşli bir ülkede büyüteceği için duyduğu sevince, hatta amcalarının Türklerle Balkan ve Dünya Savaşlarında kader birliği yapmış olmasından dolayı gururlanmasına ve Türklere olan sempatisine lanet olsun. Kendine de lanet olsun onun bu duruma düşmesindeki payı için. Lanet olsun, lanet olsun. Dekan, Profesör Schliemann iyi misiniz diye sorunca, adamın karşısında öylece hiç konuşmadan oturup durmakta olduğunu fark etti. Ayağa kalktı. Bana ayırdığınız zamana teşekkür ederim, dedi. Olay keşke gazeteye düşmeseydi, belki elimden bir şey gelirdi. Hangi zevzek verdi basına hiç bilmiyorum ama... Gerhard artık dinlemiyordu hala konuşmakta olan dekanı. Odadan çıktı, duvara dayandı. Ne söyleyecekti şimdi ondan haber bekleyen arkadaşına? Ne? Merdivenleri sarhoş gibi sendeleyerek inerken sadece tek bir şeye seviniyordu. O zengin piçin, o haberi gazeteye verdiğine emin olduğu, davranış bozukluğundan muzdarip herifin adını ve yüzünü bilmediğine. Yoksa onu gördüğü anda şımarık suratını dağıtmak için kendini tutamayabilirdi. Kendi bölümüne giderken önünden geçtiği fizik laboratuvarının kapısını araladı. Von Hippel içeride tek başınaydı. Tezgahın önünde bir şeyler yapıyordu. Gerhard, öğle yemeğini birlikte yiyelim mi Arthur? Diye sordu. Girsene Gerhard, sana söyleyeceklerim var. Yüzü bembeyaz, gözlerinin altı çöküktü arkadaşının. Bu sabah bir yazı yollamışlar bana. 5 yıllık kontratım 1 yıla indirilmiş. Ne yapabilirim ki? Buraya kadarmış. Bir an önce oturup değişik üniversitelere başvuru mektupları yazmam gerekiyor. Yemeğe gelmezsem gücenmezsin, değil mi? Von Hippel'in yanına gitti Gerhard. Arthur, tavsiye mektubuna ihtiyacın olursa elimden geleni yaparım, dedi. Biraz utanarak, zira az önce elinden hiçbir şey gelmemişti. Dekanın yüzüne baka kalmıştı. Hepsi bu. Von Hippel'lerin gitmesiyle herkes kaybediyordu. Onun kuyusunu kazan alçak öğrenci bile kazanmıyordu. Elsa ile birlikte onlar çok sevdikleri bir çifti, çocukları oyun arkadaşlarını, İstanbul Üniversitesi fizik bölümü ise çok değerli bir bilim insanını kaybediyordu. Gerhard ilk kez bu millete duyduğu minnet duygusunu yenerek, ''Ah aptal Türkler!'' dedik içinden. ''Ah aptal Türkler!'' Akşamüstü evine döndüğünde o gün yaşadıklarını Elsa ile paylaştı. Karısı da Dagmar'dan ayrılacağı için çok üzülmüştü. ''Ne olacak şimdi?'' diye sordu Elsa. ''Dünyanın dört bir yanında iş arıyor. Mutlaka bir şey bulacak.'' ''Gerhard, bak aklıma ne geldi. Sen şimdi bana gülersin ama... Madam bana bir fal bakmıştı. Bir adam çok üzülecek.'' demişti. ''Bilmiş. Tanrım bilmiş.'' Ben ona bir fal daha baktırayım. Belki nerede ne zaman iş bulacağını da bilir. Siz kadınlar nelere inanabiliyorsunuz böyle? Elsa aşağı kata inmek için kapıya doğru giderken, saçmalamasana diye boşuna seslendi arkasında. 20 dakika kadar sonra geri geldi Elsa. Memnun görünüyordu. Hiç merak etmesin dedim adam. Arthur için her şey çok daha iyi olacakmış. Ayrım sonu. Sayfa 144.